Ayrım 16.
Hikaye bu kadar acıklı olunca konunun müziği bastırması doğaldı. Sadece benim gibi aileleriyle gelen çocukların değil, büyüklerin de dikkati sahnedeki intiharla sonuçlanan hareketlerdeydi. Hafif hafif ağlamak, vah vah diye sesler çıkarmak, Amerikalı subayın vefasızlığını fısıldamak da herkesin katıldığı seyirci tepkileri arasındaydı. Operanın müziğini dinleyip sevmeyi zamanla seyredişlerim arttıkça öğrendim. Bu galiba operayla ilk karşılaşan Ankaralıların çoğu için böyleydi. Ama o süreç başlayınca artık arkası geliyordu. Opera sevgisi giderek gelişiyordu. Radyo o gelişmeyi teşvik ediyordu. Müzik programlarında operalardan aryalar ve koro parçaları yayınlanıyordu. Bunlar belleklere yerleşiyordu. Ama opera temsilini canlı olarak seyretmek, uzun süre sadece Ankaralılara özgü bir olanak halinde kaldı. İstanbul'da şehir tiyatrosunun bazı operet denemeleri dışında düzenli bir opera çalışması yoktu. Ankara, İstanbul geceleri. İstanbul'da o zamanki Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası gibi bir orkestra da yoktu. Batılı konsoloslukların veya kurumların desteklediği bazı amatör gruplar oluşmuştu. Bazen küçük çapta konserler veriyorlardı ama yapabildikleri de, toplayabildikleri ilgi de çok sınırlıydı. Özetle İstanbullular, klasik Batı müziği etkinlikleri açısından biz Ankaralılardan hayli gerideydi. Bununla övünebilirdik. İstanbullular da bu iddiamıza karşı Türk müziğinin Münir Nurettin gibi Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi sanatçılarının İstanbul'da olduğunu hatırlatabilirlerdi. Ama biz de şunu söyleyebilirdik. Bir kere onlar zaman zaman Ankara'ya da gelip konser veriyorlardı. Bizim operacılarımız İstanbul'a gitmiyorlardı. Çünkü İstanbul'da henüz operaya müsait bir sahne yoktu. Bugünkü opera binası çok sonraları tamamlanacaktı. Yani biz onların sanatçılarını Ankara'da görebilirdik. Onlar bizimkileri göremezlerdi. Ayrıca biz o zamanki Ankaralılar veya onların büyük bir kısmı operadan ve klasik müzikten anlamayı da önemli sayıyorduk. Onlar Ankara'da şimdiki deyimle daha indi. Sopranonun, tenorun, baritonun anlamını da artık öğrenmiştik. Soprano Mesude Çağlayan, tenor Süleyman Güler, bas bariton Ruhi Su da bizim starlarımızdı. Tiyatroda da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Muhsin Ertuğrul, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, Bedia Muvahhit gibi ünlülerinin karşısında bizim kadrolarımız geride kalsa bile konservatuarlarımızın gençleri yetişiyordu. Molière'in oyunlarını oynayan Ertuğrul İlgin, Saim Alpago, Mediha Gökçer, Muazzez Kurdoğlu gibi isimler yavaş yavaş bilinir hale geliyordu. Yahya Kemal'den Orhan Veli'ye. Kültür ve sanat hayatının diğer dallarında Ankara'nın İstanbul'a rekabet etmesi güçtü. Tanınmış şairler, yazarlar, ressamlar, gazeteciler genellikle İstanbul kaynaklıydı. Gerçi Cumhuriyet yönetimi her seçim yılında onların bir kısmını mebus yaparak Ankara'ya getiriyordu. O rütbeyi elde edenler bundan çok memnun oluyordu. Edemeyenlerin kıskançlık bakışlarını geride bırakıp Ankara'ya geliyorlardı. Fakat birçoğu ne yardan geçerim ne serden denildiği gibi İstanbul'u da büsbütün bırakamıyordu. Mecliste bulunma zorunluluğundan kurtuldukları her günü İstanbul'da yaşamaya gayret ediyorlardı. Cumhuriyet döneminin bir bölümünü büyükelçi, bir bölümünü de mebus olarak geçiren ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın Ankara değerlendirmesi İstanbulluların ağzından düşmezdi. Beyatlı'ya, "Ankara'nın en çok neresini seversin?" diye sormuşlar. "İstasyonunu severim," demiş. "Niçin?" "Çünkü oradan trene binip İstanbul'a gidilir." İstanbul için onlarca şiir yazan Yahya Kemal'in hiçbir şiirinde Ankara'nın sözü geçmez. İstanbul'un adı sayılamayacak kadar çok geçer. Her seferinde övgü dolu mısralarla. Mesela, "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel." Kısacası İstanbul'a alışmış şairleri, yazarları Ankara'da mebus yapmak mümkündü ama Ankaralı yapmak kolay değildi. Ancak Ankara bütün bu güçlüğe rağmen müzikte, tiyatroda olduğu gibi edebiyat alanında da sanatçıları olan ve tüm dünyaya açılan bir merkez olma iddiasındaydı. Cumhuriyet'in ilk 10-15 yılında Ankara edebiyatının öne çıkan eserleri yeni rejimin hedeflerine uygun ulusal şiirler ve marş sözleriydi. Bunların örneklerini Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar gibi İstanbul kaynaklı genç şairler veriyordu. Bu ilk dönemden sonra Cumhuriyet'in Anadolu'ya önem verme çabalarına paralel bir memleket şiirleri hareketi gelişti. İstanbul şairlerinin geleneksel konularının dışına çıktılar. Aralarında ünlerini daha önceden yapıp okul kitaplarına giren hececiler vardı. Tahtacı Güzelleri, Sarı Kız Mermerleri gibi şiirleriyle tanınan Ömer Bedrettin Uşaklı, gurbet şairi Kemalettin Kamu, O Köy Bizim Köyümüzdür'ün şairi Ahmet Kutsi Tecer onlardandı. Cumhuriyet yönetimi onları da edebiyatçı mensupları arasına kattı. Ankara'nın gözü İstanbul'da olmayan Kütahya, Rize, Urfa mebusları arasında yer aldılar. Ama Ankara'nın edebiyat alanındaki hareketli yılları asıl 1940 yılında kurulan Tercüme Bürosu ile başladı. Tercüme Bürosu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dünya edebiyatından çeviriler yapmak ve yayımlamak üzere kurduğu bir büroydu. Yapılan çevirilerin bir kısmı Tercüme Dergisi'nde yayınlanacaktı. Bir kısmı ise hazırlıkları tamamlanan Klasikler dizisi içinde kitap halinde yayınlanacaktı. Azra Erhat'tan Nurullah Ataç'a, Sabahattin Eyüboğlu'ndan Sabahattin Ali'ye kadar, Türkçe'yi olduğu kadar yabancı dillerden de en az birini çok iyi bilen birçok değerli yazar, o büronun içinde ve etrafında toplandılar. Bir program çerçevesinde eski Yunan klasiklerinden başlayarak, Eflatun'dan Shakespeare'e, Goethe'den Molière'e kadar, önemli dünya yazarlarının eserlerini dilimize çevirmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, modern baskı makinelerini getirterek bir marif matbaası kurmuştu. Kitaplar orada basılacaktı. Her yıl toplu halde yayınlanacaklardı. Birkaç yıl içinde Türk kütüphanelerinin büyük bir eksiğini tamamlamış olacaklardı. Klasikleri yayınlama programı bini aşkın eseri içeriyordu. Buna devletin başka işi yok mu, kitap çevirmek ve yayınlamak ona mı düşmüş diye itiraz etmek yanlıştı. Çünkü ülkede bu çapta bir yayıncılığın üstesinden gelecek yayın evi yoktu. Gerçi İstanbul'da bazı yayın evleri çeviri eserler de yayınlıyorlardı. Ama bunların seçimi genellikle rastlantılar sonucu oluyordu. Bunu daha çok eline yabancı dilde bir kitap geçip de çevirmeye talip olan çevirmenler yapıyordu. Türkiye dünyadaki telif hakları düzeninin dışındaydı. İsteyen istediği kitabı istediği gibi çevirip yayınlayabilirdi. Gerçi bazen şu veya bu çevirinin aslına pek uygun olmadığı söyleniyor, tartışmalar çıkıyordu. Fakat bu gibi sorunlar fazla önemsenmiyordu. Aslına uymuyor itirazlarını, ne olmuş yani çevirisi aslından daha güzel diye cevaplayanlar bile çıkıyordu. Özel kitapçılığın gelişmesi ve klasik eserlerle birlikte modern dünya yayıncılığının da önemli eserlerini dilimize hızla kazandırması çok daha sonraları oldu. O vakte kadar Türkiye bu konudaki açığını Klasikler dizisiyle kapattı. Bu çeviri çalışmaları Ankara'yı dünyaya da açık olan bir edebiyat merkezi haline getirdi. Tercüme bürosu çevresindekilerin çoğu aynı zamanda yazar olarak da etkiliydiler. Ben o zamana kadar Sabahattin Ali'yi tanımıştım. Babamla birlikteyken sokakta kitapçıda rastlaşırdık. Babamla birbirlerine hal hatır sorarlardı. Benimle de konuşurdu. Ötekileri Nurullah Ataç'ı, Azra Erhat'ı, Orhan Buryan'ı, Erol Güney'i, Sabahattin Eyüboğlu'nu, Bedrettin Tunceli ve diğerlerini büyüyünce tanıyacaktım. Tabii babamın çıktıkça eve getirdiği Klasikler dizisi kitaplarının değerini anlamam da daha sonra olacaktı. Onlarla ortaokula geçtikten sonra ilgilenmeye başlayacaktım. 1940'ların Ankara'sında tercüme bürosu faaliyetinin yanında şiir alanında önemli bir gelişme vardı. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat sonradan Garip Hareketi'ni oluşturacak olan ilk şiirlerini yayınlıyorlardı. Üçü de lise öğrenimlerini yaparken Ankara'da okumuşlar, sonra başka yerlere gitseler bile gene Ankara'da buluşmuşlardı. Orhan Veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosunda görev alanlar arasına katılmıştı. Yüksek öğrenim için yurt dışına giden Melih Cevdet Bakanlığın yayın müdürlüğünde, Oktay Rıfat da basın yayın genel müdürlüğünde çalışıyorlardı. Ama asıl işleri şiir yazmaktı. Şiirde de ortak bir yol tutmuşlardı. o zamana kadarki şiir türlerini, Nazım Hikmet'inki dahil, reddediyorlar ve yeni bir serbest şiir türü getiriyorlardı. Orhan Veli'nin Kitabe-i Sengi Mezar şiiri 1940 yılında yayınlanmış ve klasik edebiyatçıların büyük tepkisine yol açmıştı. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar, hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Bu şiir geleneksel edebiyat çevrelerinin ortasına bomba gibi düşmüştü. Bazı yazarlar buna şiir değil rezalet denir diyorlardı. Ama Nurullah Ataç gibi artık Ankara'ya yerleşen çok önemli bir eleştirmen onları herkese karşı savunuyordu. Garipçilerin dışında Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı, Florinalı Necati Cumalı gibi genç şairler de Ankara'ya yerleşmişlerdi. Onlar da şiiri kendi özgün anlayışları içinde yazıyorlardı. Bir başka şair, ordunun bir yüzbaşısıydı. Sonradan sivilleşip Ankaralı olacaktı. Fazıl Hüsnü Dağlarca. O da Çocuk ve Allah kitabıyla Türk şiirinde kendi rüzgarını estirmeye başlamıştı. Ceyhun Atuf Kansu da öyle. O doktordu. İstanbul'da doğmuştu ama yazdıklarıyla Ankaralı sayılırdı. Ayrıca Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında da edebiyat ve felsefe alanındaki etkinlikler artıyordu. O çevrelerden de genç yazarlar, şairler çıkıyordu. Böylece Ankara'nın, Türkiye'nin yepyeni bir düşün ve edebiyat merkezi olma iddiası hızla güçleniyordu. Gerçi bu yeni gelişme sırasında bazı yazar ve şairlerin eserlerini sol eğilimli sayıp şüpheyle izleme eğilimi de başlamıştı ama o eğilim henüz olaylara yol açacak kadar gelişmemişti. O gelişme asıl 1944 yılında kendini gösterecekti. 11. Savaş Balkanlarda. Mussolini'nin Yunanistan'a saldırısı. Sıra bizde mi? Trakya'da sıkı yönetim. Karartma geceleri. Bahçemizde kazılan sığınak. Hepimiz Yunan yanlısı oluyoruz. Hitler'in hesabı değişiyor. Olay gene bir sabaha karşı başladı. 28 Ekim 1940 gününün sabahına karşı saat 3'te. İtalya'nın Atina Büyükelçisi, Yunanistan Başbakanı Metaxas'tan çok acele kaydıyla o saate denk gelen bir randevu almıştı. Başbakan'a İtalyan hükümetinin bir ultimatumunu iletti. Ultimatum toprak talepleri içeriyordu. Bu taleplerin yerine getirilmesi için de 3 saatlik bir süre veriyordu. Eğer Yunanistan bunlara o süre içinde evet demezse, İtalya kendisini Yunanistan'la savaş halinde sayacaktı. Bu Mussolini'nin yapacağı saldırının tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra alay eder gibi sahneye koyduğu bir diplomatik gösteriydi. İtalya güya barışçı bir çözüm yolu arıyormuş. Yunanistan'a önerilerini kabul etmesi için son bir fırsat vermiş. Ama Yunanistan buna uymazsa ne yapsın İtalya? Haklı isteklerini savaş yoluyla elde etmeye mecbur kalacakmış. Saldırının haklı gerekçesi bu olacaktı. Bunun çocukları bile inandırmayacağı belliydi ama İtalya bu üslubu tercih etmişti. Hitler'in üslubu başkaydı. O artık herhangi bir formaliteye gerek duymadan doğrudan doğruya saldırı yöntemini kullanıyordu. Danimarka'ya, Norveç'e, Hollanda'ya, Belçika'ya saldırırken öyle yapmıştı. Mussolini ise aynı işe böyle sözüm ona daha medeni bir diplomatik peşrevden sonra başlıyordu. Başbakan Metaxas bu ultimatomu reddetmekte hiç gecikmedi. Başka türlü davranması zaten beklenemezdi. Bu red cevabı 28 Ekim gününün ilerideki yıllarda her yıl Ohi, hayır, günü olarak kutlanmasının nedeni olacaktı. Yunan sınırının Arnavutluk tarafında dizilen İtalyan birlikleri saldırı emrini zaten o cevabın verilmesinden önce almışlardı. Ortalık ağrır ağrımaz harekete geçeceklerdi. Geçtiler. Afrika yenilgisinden sonra. Daha sonra ortaya çıkan belgeler gösteriyor, Mussolini'nin bu şekilde başlattığı yeni savaşın en fazla kaygılandırdığı kişi, müttefiki Hitler'di. Hitler, Fransa işini hallettikten sonra İtalya ile birlikte Japonya'yı da içine alan üçlü paktı oluşturmuştu. Japonya henüz savaşa girmemiş olan ama İngiltere'ye yoğun yardımlar yapan ABD'yi kollayacaktı. Ona karşı caydırıcı, gerekirse de vurucu güç olacaktı. İtalya'ya gelince Hitler ondan kendisiyle yakın işbirliği halinde Almanya'nın işini kolaylaştırıcı politikalar ve eylemler bekliyordu. Ama bu beklenti her defasında boşa çıkıyordu. Alman-Fransız savaşına ancak Fransa'nın yenilgisi kesinleştikten sonra katılan Mussolini, Almanya'nın işini kolaylaştırmak şöyle dursun giderek başını ağrıtmaktaydı. Mussolini'nin ihtirası fazlaydı ama ordularının gücü ihtirasına yetişecek kadar fazla değildi. Fransa'nın yenilgisinden sonra Mısır'a göz dikmişti. Mısır'ın komşusu Libya, İtalyan kolonisiydi. Libya'ya asker yığıp oradan İngiliz idaresindeki Mısır'a saldırı emrini vermişti. İtalyan diktatörün kendisine toprak kazanmak için başlattığı bu girişim başarıya ulaşsaydı, stratejik açıdan Hitler'in de işine gelirdi. Mısır, İngiltere'nin Avrupa'yı kontrol altında tutmak için kullandığı en büyük askeri üssüydü. Oranın düşmesi, İngilizlerin savaş gücüne büyük bir darbe vururdu. Ama sonuç bunun tam tersi olmuştu. İtalyan birlikleri İngilizler karşısında yenilgi üstüne yenilgiye uğramışlardı. Bakalım şimdi Yunanistan'a açtıkları savaşta ne yapacaklardı? Sıra bizde mi? İtalyanların Yunanlılar karşısında ne yapacakları Hitler kadar Türk vatandaşlarını da çok yakından ilgilendiriyordu. Biz çocuklar dahil. Türkiye, İtalyan saldırısının başladığı 28 Ekim günü, ertesi gün kutlayacağı Cumhuriyet Bayramı'nın hazırlıkları içindeydi. Mussolini bu bayramın tadını kaçırdı. Gerçi Türkiye bu durumda da savaşa girmeyecekti. Müttefiki İngiltere verdiği garanti gereği Yunanistan'ı korumak zorundayken, Türkiye savaş dışı kalabilecekti. Çünkü İngiltere ile ittifak antlaşmasını yürürlüğe sokmamak için daha önce kullandığı gerekçeyi, Sovyet çekincesini kullanmaya devam ediyordu. Fakat İtalyanlar Yunanlıları yenerlerse iş değişebilirdi. Mussolini'nin orduları o zaman Batı Trakya'yı işgal edip Türk sınırına dayanabilirlerdi. Unikada da zaten askerleri vardı. O hızla Türkiye'ye karşı da harekete geçebilirlerdi. Bunun önlenmesi Yunan direnişinin başarıya ulaşmasıyla mümkündü. Türk kamuoyunun sempatisi doğal olarak Yunanlılardan yanaydı. Ama hükümet bunu bir kere de resmen teşvik etmek istedi. İtalyan saldırısının başlamasının hemen arkasından gazetelere şu tebliği gönderdi. 1. Yunanlılara karşı çok sempati gösterilecek. 2. İtalyanlara hakaret etmeden ağırbaşlı aleyhtarlık. 3. Yunanistan'dan İtalya'nın neler istediği ve taleplerin ne kadar ağır olduğu tebarüz ettirilecek, belirtilecek. 4. Almanya'nın bu taleplerde iştiraki mevzu bahis söz konusu edilmeyecek. Gazeteler tebliğin özellikle İtalyan aleyhtarı yayınlara izin veren maddesinin gereğini seve seve yerine getirdiler. Hele birkaç gün geçip de Arnavutluk'tan Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan birliklerinin başarısızlığı ortaya çıkınca o işi daha da zevkle yaptılar. Yunanistan'a saldıran İtalyan birliklerini Yunanlılar püskürtüyorlardı. Onunla da kalmıyorlardı. Yer yer Arnavutluk sınırını aşıp İtalyanları kovalıyorlardı. Bu kovalamacaya Yunanistan'a Mısır üzerinden silah ve asker göndermeye başlayan İngilizler de katkıda bulunuyordu. Fakat savaş meydanlarında çarpışanlar Yunanlılardı. Böylece bir kere daha anlaşıldı ki İtalyan orduları artık bir ülkeyi işgal etmek şöyle dursun, kendilerini karşı saldırılardan korumayı bile başarabilecek halde değildi. Türkiye'de büyük küçük herkes İtalyan-Yunan muharebeleriyle ilgili haberleri radyodan izliyordu. Hepimiz tam bir Yunan taraftarı olmuştuk. Takımımızın sık sık attığı golleri sevinçle karşılayan futbol seyircisi gibiydik. Bu hava gazete ve dergilerin karikatürlerine de yansıyordu. Tüylü şapkalı İtalyanlar, pilili etekli Yunanlıların önünden ayakları popolarına vurarak kaçıyor, Anadolu kıyılarındaki Türk askeri de bu durumu soğukkanlılıkla seyrediyordu. Olayın benim iki yabancımın üzerindeki etkileri şöyleydi. Fransız madam İtalyanların başına gelenden memnundu. Almanlardan olduğu kadar İtalyanlardan da nefret ediyordu. İtalyanların uğradığı yenilgilere bir gün Almanların da uğramasını diliyordu. Fakat ilginç olan şuydu. İtalyanlardan meğer Alman Schönfeld teyze de hiç hoşlanmazmış. Onların beceriksizlikleriyle o da alay ediyordu. Bunlar hep böyledir. Biz olmasak hiçbir şey yapamazlar diyordu. Tabii İtalyan-Yunan Savaşı'nı seyirci gibi izleyip İtalyanlarla dalga geçmek kolaydı ama bu gelişme karşısında Türkiye'yi yönetenlerin işi zorlaşmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Genelkurmay'a ve Çankaya Köşkü'ne kadar konuyla ilgili her yerde cevabı aranan soru şuydu. Acaba bunun arkası nasıl gelecekti? Hitler ne yapacaktı? Ortağına uzaktan yardım etmekle mi yetinecekti, yoksa Balkanlara kendi ordularını da indirecek miydi? Karartma. İkinci ihtimal akla daha yakındı. Onu göz önünde tutan hükümet, Trakya'daki askeri önlemlerini artırdı. Boğazları ve Trakya'yı içine alan bölgede sıkı yönetim ilan edildi. Bu bölgenin içine 6 il giriyordu. İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli. Sıkı yönetim komutanlığına Kor General Ali Rıza Artunkal getirildi. Bu isim, yayınladığı bildirilerle radyolarda ve basında adı fazla geçen isimlerden biri oldu. Bakanlar Kurulu, benzin tasarrufu için motorlu araçlarla ilgili iki karar aldı. Doktorlarınkiler hariç tüm özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Taksi gibi ticari araçlar içinde tek çift uygulaması başlattı. Plaka numaralarının sonu tek olanlarla çift olanlar ayrı ayrı günlerde trafiğe çıkacaklardı. Bir başka kararla pasif korunma önlemleri yoğunlaştırıldı. Hava saldırılarına karşı geceleri karartma uygulaması başlatıldı. Pencereler dışarıya ışık sızmayacak şekilde siyah perdeler ve kağıtlarla kapatılacaktı. Bizim evde siyah perdelerin yanında siyah kağıtlar da kullanıldı. Ayrıca bazı ampuller, ışıkları siyah kağıdın arkasından belli olabilir diye maviye boyandı. Işıkları da mavi oldu. Her gece ortalık kararınca bahçeye çıkıp camlardan ışık sızıp sızmadığını kontrol etmek benim işimdi. Yemeğe o kontrolü bitirmemden sonra oturuyorduk. Bizden sonra mahalle bekçilerinin denetimi başlıyordu. Işık sızan evler resmen uyarılıyor, ikinci uyarıya neden olunursa ceza kesileceği bildiriliyordu. İlk uyarıyı biz de aldık. Bir gece kontrol görevimi herhalde tam yapamamışım. Mutfağın camından ışık sızıyormuş. Bekçi geldi, bir daha olmasın dedi. Annem de aynı şeyi bana söyledi. O geceden sonra artık dışarıdan pencereleri dolaşırken hiç atlamamış olmalıyım ki bekçi bir daha gelmedi. Sığınak. Bir başka pasif korunma önlemi sığınaklarla ilgiliydi. Bu konuda daha önce de bildiriler yayınlanmıştı. Fakat tehlike o kadar yakınlaşmadığı için bunların uygulanması üzerinde fazla durulmamıştı. Bu defa hava saldırılarına karşı her binanın bir sığınağı olması zorunlu hale getirildi. Devlet dairelerinin ve apartmanların bodrum katları boşaltılacak ve binadaki herkesi içine alacak sığınaklar haline getirilecekti. Bodrumu olmayan veya kullanılmayan binalar için genel sığınak yerleri belirlenecekti. Bahçesi olan evlerde ise eğer bodrum yoksa bahçede bir sığınak oluşturulacaktı.